Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle beraberiz. Furkan, geçen hafta yaptığımız gibi dilersen yine ben programa başlarken kültür sanat hayatımızdaki birkaç yeni gelişmeden bahsederek gireyim.
Hay hay Yusuf.
Eskader biliyorsun bir süredir kültür sanat ödülleri veriyor. Bu yılda 22 dalda 24 ayrı ödül verdi. Bunların sahiplerini açıkladı geçenlerde. Mehmet Niyazi Özdemir'e özel bir ödül, yine Beşir Ayvazoğlu'na, Yalçın Turay'a ve Turan Oflazoğlu'na üstün hizmet ödülü verildi. Savaş Barkçin'e müzik dalında, Necati Demir'e halk bilimi dalında, Hakan Kağan'a roman, Hüseyin Akın'a da şiir, Emir Gürdamar'ı da hikaye dallarında ödüller sunuldu. Ayrıca İslam Düşünce Atlası ve TRT Haber'deki kitaphane programı da unutulmadı. Onlara da ödüller verildi. Bu tip ödül programlarını ben önemsiyorum. Geçenlerde yine biliyorsun Necip Fazıl ödülleri verildi 4. kez Star Gazetesi tarafından. Bu ödüller genelde isabetli tercihlerle ilerliyor. Ve bu ödüller bir anlamda hani takdir etmedir. Yani biraz da kıyıda köşede unutulmaya belki yüz tutmuş isimleri tekrar anmadır. Ve mesela ilk defa eser verenleri özellikle hikaye, roman, şiir dallarında takdir etmek için de güzel bir araç.
Yani marifet iltifata tabidir diye güzel bir sözümüz var Yusuf. Yani insanlar bir şey ortaya koymaya çalışıyor, bir fayda üretmeye çalışıyorlar eserleriyle, düşünceleriyle, fikirleriyle. Bunun takdir edilmesi gerekiyor. Bu tip organizasyonlarda da şimdi saymış olduğun isimlere bakınca gerçekten yerini bulduğunu söylemek mümkün.
Hay hay. Daha önce bu programımızda bahsetmiştik İslam Düşünce Atlası'nı. İLEM'in ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte hazırladığı bu çalışma 3 ciltlik. Tekrar önemine binaen bu ödül vesilesiyle bahsetmiş olalım. Hala almamış, hala kütüphanelerine dahil etmemiş dinleyicilerimiz için önemli hatırlatmış olalım. Çok kıymetli bir eser, çok büyük bir emek var. 4 yıllık üzerinde çalışıldı. Bu eseri mutlaka kütüphanelerine eklemelerini ben öneririm. Ayrıca yine yeri gelmişken TRT Haber'de pazar günleri 12.25'te yayınlanan bir program, gündüz 12.25'te kitaphane. Yaklaşık 25 dakika sürüyor. Çok zengin bir içeriğe sahip. Geçtiğimiz aylarda ben bir İstanbul ayağındaki bir çekimlere katılmıştım. İlber Ortaylı ile İsmail Kara ile özel çekimler yapıldı. Yapımcısını da tanımış oldum. Hakikaten samimiyetle ve büyük bir emekle ve bilgi birikimiyle ilerliyor. Bu programı da tavsiye ederim takip etmenizi. Ajans Pres ve PR.net ortaklaşa bir çalışmayla 2017 medya raporu sunmuşlar Furkan. Burada kitap konulu Türkiye'de 2017 içerisinde 130.217 haber çıkışı olmuş. Tabii bu aynı haberin tekrar tekrar başka sitelerde veya gazetelerde yayınlanmasını dikkate almıyorlar. Yine aynı araştırmaya göre Türkiye'nin nüfusa oranla en çok kitap okuyan ili sanılanın aksine İstanbul değil Ankara olmuş. En az okuyan ili Urfa olmuş ve ortalamaya vurduğumuz zaman Türkiye'de yaşayan her bir kişi ortalama günde bir dakikasını kitap okumaya ayırıyormuş. Tabii bu çok aşırı derecede kitap okuyan, çok ilgili olanlar ortalamayı yükseltiyor. Hiç okumayanlar da dahil oluyor. Burada tabii tuhaf bir istatistik var. Ama genel anlamda hali pürmeli halimiz bu. Bu arada Okur'un 4. sayısının çıktığını hatırlatmış olalım. Kitapyurdu.com'dan ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın şubelerinden dergiye ulaşmak mümkün. Kitap Kültürü dergisi Okur. Yine zengin bir içerik sunuyor bu sayıda. Orta sayfasında Teoman Duralı ile bir röportaj var. 2017 Gider, Kitapları Kalır dosya çalışması var. Suavi Kemal Yazgıç, Metin Karabaşoğlu, Taha Kılınç, Yusuf Turan Günaydın, Kemal Seyar, Handan İnci gibi önemli isim. İsimler yer alıyor dergide diyelim. Aslında bunu hatırlatma mı diyelim ya da bir haber mi diyelim? Bir mesele daha var Furkan, o şu. Yanı başımızda bazen çok kıymetli kişiler, hocalar olabiliyor ve biz bunların kıymetini yanı başımızda olmasından mülhem bilemeyebiliyoruz. Biz hani şair diyor ya uzaktan sevmelerde birinciyiz diye. Hakikaten bizim halimiz biraz böyle. Yani uzaktaki kıymetleri yani çok seviyoruz, özlüyoruz. Onlar bir hocaysa mesela bu ona ulaşmaya çalışıyoruz ama yanı başımızdaki ne çok dikkate almıyoruz. Bunu şunun için söyledim. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi'nde Profesör Doktor Celalettin Latiç Hoca var. Burada bir süredir ders veriyor. Ama maalesef Türkiye'de çok az kişi bundan haberdar. Çok az kişi hocayla gidip röportaj yapıyor, televizyon programı yapıyor veya sohbet etmeye gidiyor.
Önemini de ifade edelim.
Edelim. Celaleddin Netic aslen Boşnak bir akademisyen. Ali İzzet Begoviç'le yol arkadaşlığı yapmış. 3 yıl boyunca hapiste beraber kalmış Ali İzzet Begoviç'le. Bosna Milli Marşı'nı yazmış ve tefsir alanında özellikle çok ciddi çalışmaları var. Yani böyle bir kıymet bizim yanı başımızda İstanbul'da. Ve maalesef biz bunun çok değerini bilemiyoruz. Bir başka isim daha var Furkan. Bu da İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde ve dünya çapında psikoloji alanında çok ciddi çalışmaları olan Malik Bedri. Arap ülkelerinin çoğu üniversitelerinde psikoloji bölümlerinin kurulmasına öncülük etmiş ve Malezya'da da akademik çalışmalarını devam ettirirken Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin daveti üzerine Türkiye'ye gelmiş. Bu da hemen yanı başımızda, yine İstanbul'da. Gidip ziyaret edebiliriz, sohbet edebiliriz veya dergilerimiz, gazetelerimiz, televizyonlarımız bir program yapabilirler. Ama maalesef biz bu isimlerin kıymetini yanı başımızda olduğu için çok bilemeyebiliyoruz.
Şimdi az önce çok önemli bir şairden, önemli bir dizeyi bize hatırlattın. Uzaktan Sevmeler'de birincisi Kemal Sayar'ın çok sevdiğimiz bir şiiridir. Biz Yakından Sevmeler'de de birinciyiz Yusuf bu arada. Çünkü tam sevgimizi gösteremiyoruz. Türk toplumunda
ama
öyle bir şey
çok,
var değil
çok
mi?
Ama ondan çok emin değilim ben. Yakınlardan, yakında sevmeden birinciysek niye bu kıymetlerden
İşte
bir haberiz?
Biz sevgimizi ortaya koymayı çok beceremeyen bir toplumuz. Evet. Tabii bu işin esprisi diyelim. Doğrusunu istersen istifade etmek gerekiyor bu değerlerden.
Bu programımızda hazırladığım bir dergi var zannedersen bahsetmek
evet,
istediğin.
Evet, benim bir dergim, bir de kitabım var bahsetmek istediğim. Öncelikle dergiden bahsedeyim dilersen Yusuf. Sinema hayatı da biliyorsunuz kitaplardan, dergilerden çok da bağımsız değil. Sinemada bir şekilde hayatı okuma, yorumlama şeklinde değerlendirildiğinde bir stil haline gelmiş oluyor. Önümde bulunan dergi Altyazı isimli aylık sinema dergisi Yusuf. Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alatan Film Merkezi tarafından çıkarılan bir dergi.
Sinema dergiciliğinde bir otorite aslında Altyazı.
Kesinlikle Yusuf. Sinema dergiciliğinde otorite, uzun zamandan beri yayın yapan
kaçıncı
bir dergi.
Kaçıncı sayısı bu?
Yusuf bayağı uzun bir dönemi var. 178. sayısı. Evet.
178 aydır.
Tabii 178 aydır çıkan bir dergi. Yani artık bir ekol olmuş
tabii
diyebiliriz. Derginin özelliklerinden
belki
kısaca bahsedeyim.
Tabii. 15 yıl belki.
Tabii. Şöyle bahsedelim. Dergi dosya üzerinden ilerliyor. Bir dosya konusu belirleniyor ve çeşitli yazılarla da bu dosyanın desteklendiğini görüyoruz. Yani dosyanın dışında da desteklendiğini görüyoruz. Yine o ay içerisinde çıkan filmlerin de listelendiğini görüyoruz. Bu ayki yani Aralık sayısında Yusuf, Jean-Luc Godard, devrimci bir sinema arayışı şeklinde bir başlık var. Malumunuz 60'lı yıllar, 70'li yıllar. Avrupa'nın sarsıldığı yıllar, özellikle sol hareketlerle sarsıldığı yıllar, birçok noktayı etki eden bir alanın olduğunu görüyoruz sol hareketlerin. Bunlardan bir tanesi de sinema ve Jean-Luc Godard isimli bir yönetmen. Onun hakkında bir dosya hazırlanmış ve yakın zamanda da Godard ve Ben isimli bir film de zannediyorum sinemalarda gösterime girdi. Bunu merkeze taşıyarak o dönemin ruhunu anlatmaya ve işte yönetmenin sanat anlayışını bizlere ifade etmeye çalışmışlar. Tabii şu var, bakışlar, ideolojik analizler, bunların her birisi kabul edilsin veyahut da edilmesin. Ama insanlığa sunulmuş birer, ne derler, böyle bir hediye demeyeyim ama bir istifade edilmesi için, kendini ifade etmek için sunduğu bir şeydir yani.
Doğru.
Bu açıdan.
Anladığım kadarıyla biraz dosya çalışmalarıyla ilerliyor.
Dosya çalışmalarıyla ilerliyor.
Bu aslında çok kıymetli dergicilikte.
Tabii.
Ve biraz da zora talip olmak Furkan.
Tabii.
Hani biz de biraz dergicilik işleriyle hemhal olduğumuz için uzun zamandır rahatlıkla söyleyebilirim. Yani ciddi dosyalar hazırlamak dergicilikte biraz zora talip olmak.
Ve şu var Yusuf, yani dosya hazırlandığı zaman işin uzmanlarıyla çalışmanız gerekiyor. Herkes de işin uzmanı, her işin uzmanı olamıyor. Bundan dolayı dediğin gibi hem ciddi imkanlara sahip olmak gerekiyor hem de ciddi bu işi tartışabilecek insanlara.
Boğaziçi Üniversitesi'nin desteğiyle çıkıyorsa zaten o ciddi bir destek var demek.
Öğrencilere alan açıldığı kanaatindeyim Yusuf. Baktığımız zaman
o da çok güzel bir şey.
Güzel bir şey.
Yani üniversitelerin böyle şeylere destek vermesi, sivil toplum kuruluşlarının veya hayırseverlerin böyle şeylere destek vermesi çok çok önemli.
Kesinlikle Yusuf. Yani o yazıların yazılması bir dergi yazısı yazılması biliyorsun makaleden çok başka bir şey. Yani araştırma merkezlerinde işte yazılan o akademik metinlerden çok başka bir şey. Bunu da ifade etmek lazım. Ve derginin içeriğine baktığımızda Yusuf bir noktada akademik bir esintinin olduğunu görüyoruz ama tam olarak da akademik değil. Onu da ifade etmek
hem
lazım.
Hem belki sinema öğrencilerine hitap etme kaygısı hem de popülere hitap etme kaygısı.
Tabii yani o dönem merak eden kimseler için de önemli bir bilgi kaynağı olabilir bu derginin sayısı, bu ayki sayısı diyebiliriz Yusuf.
Dergiden sonra hangi kitaptan bahsedeceksin?
Yusuf, bir de Stephen Zweig'in Joseph Fouché isimli bir politikacının portresi isimli bir biyografisi var.
Bu Joseph programımızın tabii sadık dinleyicileri çok duymuşlardır bizden Stephen Zweig ismini. Çünkü önemli bir isim, biz seviyoruz kitaplarını. Ama daha önce bahsetmediğimiz bir kitaptan herhalde söyleyeceğiz.
Tabii biz Stephen Zweig'in birçok kitabından bahsettik. Evet. Biyografilerinden bahsettik. Bahsetmediğimizde birçok kitabı var aslında.
Doğru. Belki Türkçe'de 20'den fazla kitabı
evet,
vardır.
Evet. Yani benim dikkatimi çeken noktası Yusuf Stephen Zweig biyografilerinin, özellikle biyografilerinin zaten çoğunluğu biyografi. Yani insan hayatına dokunan boyutu ve onları hikayeleştirme tarzı ve işin içerisine birazcık da böyle fantastik ürünlerin konulması insanı doğrusunu istersen böyle alıp götürüyor. O döneme götürüyor. O dönemin şartlarına götürüyor.
Bu fantastik ögelerle bezeli bir hikaye ya da roman yazmak büyük bir bilgi birikimini gerektirir.
Yani büyük bir bilgi birikimi o dönemin atmosferine taşıması açısından ama bununla birlikte Yusuf yani bir belgesel olmaktan dışarı çıkarıyor.
Yani bugünün genç okurları biraz bence bundan mahrumlar. Çok fazla böyle bestseller romanlarla muhataplar ya da ne bileyim Wattpad kitapları var ya onlarla muhataplar. O yüzden hani 20-25 yaşında işte genç kızların ve genç erkeklerin yazdığı aslında 3. sınıf edebiyat olarak nitelendirebileceğimiz basit bir dil, bolca müstehcenlik maalesef yer alan bu kitaplarla daha çok muhataplar. Ama burada bir Stephen Zweig dediğinizde, bir Dostoyevski, bir Tolstoy dediğinizde, Charles Dickens dediğinizde, Pushkin dediğinizde ortaya büyük bir birikimin ve hem tarihi birikim, mirası devralmak hem de kendi şahsi birikimlerini buraya aktarmışlar. Bunlarla hemhal olmak diğerine kıyasla daha kıymetli.
Bana sorarsan Yusuf, her bir klasik aslında bir fakülte, bir üniversite şeklinde algılanması gerekiyor.
Çok önemli.
Yani bilirsiniz hani geçmişte hem batıda hem de bizim İslam dünyasında hem doğuda çeşitli klasikler vardır. Ve insanlar bu klasikleri bitirdiklerinde yeniden başlarlar Yusuf. Yani o klasiklerle artık hemhal olmuş olurlar. Onun bir parçası haline gelmiş olurlar. Bunun birçok aslında önemli noktası vardır. Bunlardan bir tanesine değinmek gerekirse insana bir kültür kazandırır. O klasikle hemhal olmak, onun diline, içerdiği manaya hakim olmak o bir aslında yaşam biçimine bürünür ve insanı kuşatır. Öyle değil mi Yusuf? Yani bizim
kesinlikle
zamanında işte yani Kur'an-ı Kerim her Müslüman okur. Yine hadisler vardır. Mevlid-i Şerifler vardır Yusuf. Tabii bunlar günümüzdeki gibi işte düğünlerde, işte cenazelerde veyahut da sünnet şölenlerinde okunan şeklinde değil. Yani insanların daha çok iç içe olduğu metinlerdir. İşte köylerde falan okunan bir takım kitaplardan bahsedilir. Buna benzer klasiklerle ihmal olunduğunda bu bir kültürü kazandırıyor insana diyebiliriz. Tabii Joseph Fouché çok bilinen bir biyografisi değil doğrusunu istersen Yusuf, Stephen Zweig'in. Benim elimde tuttuğum kitap Can Yayınları'ndan çıkan bir baskısı. Hı hı. Tabi bu arada Joseph Fouché'ye özellikle değinmek gerekiyor Yusuf.
Hay hay.
Bu bir politikacının portresi derken malumunuz İtalya'da Machiavel isimli, Niccolò Machiavel isimli bir şahıs, Prens isimli bir eser yazıyor. Ve bu Prens aslında Avrupa'nın siyasi kodlarını, modern süreçteki siyasi kodlarını belirleyen nitelikte eserlerden bir tanesi. İşte gayeye ulaşmak için her yol mübahtır anlayışını bir şekilde eserinde dile getiriyor. Ve iktidar için her şey yapılır düşüncesi onda mevcut. Aslında Joseph Fouché böyle hayat bulmuş bir prens Yusuf. Hayat bulmuş bir prens. Her devrin ikinci adamı. Yani düşman kutuplar iktidarı Fransa'da ele geçirdiklerinde vazgeçemedikleri tek adam Joseph Fouché. Yani İtalya'da bir krallık dönemi var. Krallığa baş kaldırı dönemi söz konusu. Bir Fransız ihtilali geçiriliyor falan. Yani bir siyasi karmaşa var. İktidar devamlı el değiştiriyor. Belli yani kısa aralıklarla el değiştiriyor ve radikal gruplar arasında mesela bir kralcılar var. İşte bir de devrimciler var, Jacobenler. Jacobenler alıyor iktidarı, kralı kovuyorlar. Sonra kral bir takım entrikalarla onların elinden alıyor. Vazgeçemedikleri tek bir isim var Yusuf, o da Joseph Fouché. Tabii çok ilginç bir hayat hikayesi var. Kısaca ondan da değineyim.
Orada ara bir soru sormak isterim. Tam olarak ne aşamada vazgeçemiyorlar? Yani o da iktidarın bir parçası olarak mı yoksa yararlanmak anlamında mı?
Tabii şu var, yani kendini öyle bir noktaya konumluyor ki Joseph Fouché, hem bilgi hem beceri hem danışmanlık becerileri anlamında.
Bir bilgin gibi yani.
Yani onu ele geçiren aslında iktidarı ele geçiriyorsun. Böyle bir durum var.
İktidar gruplar arasında değişse de beyefendi orada duruyor.
Tabii hep anlatılan bir olay vardır. Joseph Fouché işte sağ sol olayları var ya.
Evet evet.
Fransız devrim döneminde ortaya çıkan bir hadisedir. İşte sağa geçenler, sola geçenler şeklinde. Joseph Fouché'nin son ana kadar beklediği söylenir. Hangi taraf daha güçlüyse, yani güçlü olduğunu gördüğü tarafa kendisini bırakmıştır. Yani kendisini o noktada konumlamıştır.
Makyavelist bir şey
tabii,
de vardır.
Tabii kesinlikle. Yani onun bir ilkesi yok. Onun bir değerler bütünü yok. Onun bütünüyle değerlerini oluşturan şey iktidar düşüncesi. Bu açıdan bakıldığında iktidar yolunda böylesi bir bakış açısını deha derecesinde, yani şeytani bir dehasının olduğunu görüyoruz. Aslında düşünüldüğünde ilkesiz insan olmak, işte bütün işte gaye uğruna bütün değerleri feda eden insanlar için çok olumsuz ifadeler kullanılır. Olumlu olarak çok algılanmaz. Ama bu adam farklı bir aura oluşturuyor. Yani insan böyle onun tavırlarını, hareketlerini böyle daha farklı bir şekilde bakabiliyor Yusuf. Bu önemli. Günümüzden, dünya siyasetinden, farklı olaylardan da çeşitli çıkarımların yapılabileceği bir kitap olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu böyle bir yaşam aslında trajik ögeleri barındırıyor Yusuf. Onu söyleyebiliriz.
Nasıl yani?
Yani kan var, gözyaşı var, devrimler var, insan sürgünler var, ölümler var, çoluk,
çocuk. Pek çok tarihi gerçekliği de işaret
ediyor.
İşaret
ediyor tabii ki. Ama bir taraftan da komediyi de içinde barındırıyor. Yani trajikomik diyebileceğimiz bir yaşamdan bahsediyoruz. Bir de hayatında şu noktaya değinmek gerekiyor. Kendisi bir Cizvit papazı. Uzunca bir dönem Yusuf böyle manastırlarda kalmış. İşte Hristiyan din adamlarının yetiştiği yerlerde öğretmenlik yapmış. Dolayısıyla yani o dinin dönüştürücü etkisini de hakikaten bilen kimselerden bir tanesi. Çok az konuştuğu ifade ediliyor o manastırda veyahut da işte din adamlarının yetiştirildiği yerlerde. Öğretmenlik yaptığı dönemde böyle ketum bir şahsiyet olarak anılıyor. Ancak gözlem yeteneğinin oldukça yüksek olduğu ve bu gözlem yeteneğini o dönemde kazandığı söyleniyor. Tabii sonradan siyasete atıldığında da bunun birçok faydasının ortaya çıktığını söylemek mümkün.
Hay hay. Tabii Stephen Zweig'in sadece bu kitabı değil, aynı zamanda Satranç, Bir Kadının 24 Saati gibi çeşitli kitapları da, bunlar tabii daha bahsettiğim kitaplar daha kısa öyküler. Bunların da her biri kendi içerisinde önemli bir yere sahip. Hem dünya edebiyatı hem de klasikler içerisinde önemli bir yere sahip. Ama ne yazık ki Stephen Zweig bu kadar güzel kitapları yazıp sonra eşiyle beraber intihar etmeyi tercih etmiş birisi. Bu da tabii acı.
Tabii o dönemin dünyası açısından bakıldığında
yani bu büyük bir zihni bunalım yaşıyor bu insanlar. Değil mi Furkan? Aslında başka örneklerini de görmek mümkün.
Yani 2. Dünya Savaşı'nı yaşayan bir Yahudi asıllı bir kimse.
Almanya'da
yaşıyor.
Ve Nazilerin zulmüne uğruyor.
Yani daha doğrusu Avusturya'da yaşayan. Evet. Sonra işte Salzburg'dan ayrılıyorlar. İşte Latin Amerika ülkelerine gidiyorlar. Yani dünyanın çok karışık olduğu, bir varoluş sancısının olduğu bir dönem aslında Yusuf. Yani evet. O dönemler. Tamam. biz kurtulduk dinin baskısından. Daha güzel bir dünya için kurtulduk. Tırnak ama kurduğumuz için. Tabii tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Ama kurmuş olduğumuz bu modern dünya, bu makinaların, sanayinin olduğu, teknolojinin geliştiği bu dünyada bize ne kaldı sorusu sorulduğunda aslında kocaman bir hiç ve kocaman bir acı.
Tabii.
Milyonlarca yani bunların, insan ölümünden.
Tabii bu isimlerin dünyasında hakikaten gerçekleşen bu. Yani tırnak içinde dini kendilerini bir baskı aracı olarak görüp ondan kurtulalım, özgürleşelim, birey olalım, modernleşelim deyip sonra da bir hiçliğin ortasında bulmaları kendileri.
Aslında bunu çok güzel anlatıyor. Nietzsche anlatıyor. Yani Nietzsche'nin kendi yaşamı anlatıyor Yusuf.
Tabii yine o da dine, intihar eden filozoflardan.
Yok intihar etmiyor da o. Şey durumu var.
Bir delirme hali var.
Delirme hali var. Doğru. Delirme hali var. Şöyle bir hadise söz konusu. Nietzsche'de özellikle bunu görüyoruz. Hayatında kendisi bunu dile getirmiyor. Ama hayatında görüyoruz. Onların karşı olmuş olduğu din diyelim tırnak içerisinde Hristiyanlık. Nietzsche'nin ben birçok eserinde Yusuf İslam'a övgüler düzen taraflarını gördüm.
Tabii Yusuf Kaplan bu üzerinde bu tabii, konuda çok çalışma
tabii,
yaptı.
Kesinlikle Hristiyanlık ve İslam karşılaştırmasında İslam'ın ne kadar asil bir din olduğundan bahsetti. Evet, evet. Birçok yeri görmüşümdür.
Hay hay. Bir kitaptan bahsetmek isterim programımızda. Mim Kemal Öke'nin Dervişin Sefa Defteri isimli yeni bir kitap bu Furkan. Sufi kitaptan çıktı. Kasım 2017 tarihli. Bu kitap Mim Kemal Öke Bey'in İstanbul'daki Uluslararası Mevlana Vakfı'nda birkaç yerde biliyorsun Mevlevi haneler faaliyet yapmaya devam ediyorlar İstanbul'da. Bahariye Mevlevi hanesi özellikle. Burada Hazreti Mevlana'nın 21. kuşaktan torunu Celaleddin Bakır Çelebi'nin de önderliğinde bir dizi konuşma yapmış Mim Kemal Öke Bey bu vakıfta. Bu konuşmalarda kitaplaşmış. Yine tabii Mevlana'dan çokça beslenen, Mesnevi'den çokça beslenen ve o yoldan özellikle beslenen bir çalışma bu. 7 meclis alt başlığını taşıyor kitabımız. 7 ayrı bahis var. Birincisi gönül derdine can ver, malsız mülksüz kal değmez mi yani? İkincisi o aşk gözünü aç, dört ırmağda kendinde gör. Yine başka bir bölüm öyle bir şey yap ki eşhedü demenin kendisi olsun gibi bölümler taşıyor. Sufi kitap tasavvufi alandaki önemli çalışmalarıyla adından son zamanlarda daha sık söz ettiren bir yayın evi. Burada tabii bir sohbet havasında bir üslup olduğunu söyleyebilirim kitapta. Toplamda kitabımız 254 sayfa. Karşısına sanki okuyucuyu almış da Furkan onunla sohbet ediyormuş gibi özellikle Mevlana bahsinde sohbet ediyormuş gibi hazırlanmış bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Bir kitap daha var. Türkiye'de Dindarlık İletişim Yayınları'ndan çıkan Bahattin Akşit, Recep Şentürk, Önder Küçük Kural ve Kurtuluş Cengiz'in ortaklaşa hazırladığı bu bir aslında araştırma çalışması Furkan. Oldukça hacimli bir çalışma. Toplamda hemen sayfa sayısını da ifade edeyim. Yaklaşık 600 sayfa, 590 sayfa neredeyse. Bu hacimli çalışma dediğim gibi bir araştırmanın ürünü. Türkiye'de dindarlık üzerine, özellikle üniversite öğrencilerine üzerine ve halkın diğer kesimleri üzerine yapılmış bir çalışma. Sosyal gerilimler ekseninde inanç ve yaşam biçimleri alt başlığını taşıyor. Bir alt başlık da muhafazakarlık ve laiklik ekseninde inanma biçimleri ve yaşam deneyimleri. Burada tabii çeşitli bölümler var. Bu bölümler şu gerilimden ortaya çıkıyor. Furkan, o gerilimden hareketle yazılmış. Şimdi bir dini hayat var, bir dindarlık var. İnsanlar bir şeye inanıyor ve bunu yaşamak istiyorlar ve bunu sosyal hayatta da göstermek istiyorlar. Bu gerilim şöyle, biz özellikle İslam'dan bahsediyoruz tabii burada. Dindarlığımızı toplumsal hayatın kurucu unsuru yapacağız mı? Yani toplumsal hayatın normlarını İslam mı belirleyecek? Yoksa biz aslında toplum içerisinde seküler bir hayat yaşayıp dini kendi kalbimizde, işte Allah'la olan ilişkimizde mi devam ettireceğiz? Bu bir gerilim. Bundan doğan pek çok mesele var. Kamusal alan tartışması bunlardan biri. Üniversitelerde mescit olmalı mı? Kamu kurumlarında başörtüsü serbest olmalı mı? İmam Hatip mezunları devletin her kademesinde çalışabilmeli mi? Gibi tartışmalar hep bu gerilimden doğuyor. Bunun üzerine bir hem teorik hem de pratik bir çalışma Türkiye'de Dindarlık kitabı. Tabii iletişim yayınları gibi aslında Türkiye'de sol yayıncılığın da bir anlamda öncüsü bir yayın evinden çıkması diğer taraftan önemli. Çünkü buradan Abdurrahman Arslan'ın Modern Dünya'da Müslümanlar kitabı da çıkmıştı biliyorsun.
Bu arada bir ekleme yapayım dilersen Yusuf. İletişim yayınları daha çok sol liberal diyebileceğimiz bir
evet.
yayın. Evet. Bu açıdan önemli.
Katı sol değil yani. Katı sol liberal. Değil. Biraz daha sol tırnak içinde liberal. Özgürlükçü.
Tabii.
Evet, hay hay. Burada tabii çeşitli bölümler var. Akışkan ve değişken dindarlığı ölçmek ve anlamak mesela. Burada tabii alan çalışmaları, gözlemler, anketler, derinlemesine mülakatlar. Burada geniş bir ekip çalışmış. Bir aslında üniversitenin araştırma çalışması. Daha sonra kitaplaşmış. Burada tabii ekonomi bahsi var. Burada geleneksel değerler, modern değerler gerilimi, kutsal metin, gündelik yaşam gerilimi, kutsal ve dünyevi olanın gerilimi, yine siyaset ara başlığında İslam ve demokrasi, kurumsal sosyolojik yaklaşım, işte çoğulculuğu tehdit eden yaklaşım gibi, yine ibadet, inanç gibi veya çeşitli illerde yine yapılan Erzurum, Kayseri, Denizli'de ayrı ayrı yapılan çalışmaların verilişi vesaire oldukça doyurucu bir çalışma diyebilirim. Ben de şu an yüksek lisans tezimde bu çalışmadan hayli yararlanıyorum. Dinleyicilerimize, özellikle bu alana ilgi duyan kişilere tavsiye ederim.
Evet Yusuf, gerçekten Türkiye'de dindarlık oldukça böyle değişken bir durum arz ediyor Türkiye tarihi içerisinde. Kendilerini ifade etme biçimleri dindarların gerçekten o Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren birçok değişimi de beraberinde getirdi.
Çok,
çok
doğru.
Da tartışıldı.
Ve bu gerilim kelimesi
tabii,
bence önemli,
önemli
burada.
Önemli bir
dediğin gibi
kavram,
yani
evet.
Cumhuriyet'ten bu yana taşıdığımız o gerilimler bizim sosyal hayatımızı çok etkiliyor.
Gerçekten öyle. Aslında bir taraftan insan dönüştürüyor. Bir şeyler katarken bir şeyler eksiltiyor bu
doğru,
gerilim.
Doğru.
Yani bunun bu iki tarafıyla ele alındığında o tabloyu belki daha net resmetmemiz mümkün.
Doğru. Yani Türkiye'de muhafazakarlık kanatları kırılmış bir kuş gibi. Kırmışsınız kanatlarını, hadi uçun, hadi bir şeyler yapın diyorsunuz.
Ama uçuyor. Böyle
doğru.
Bir gariplik
ve o da
de
yeni
var.
Kanatlar üretmeye çalışıyor
evet.
Bugün.
Yani o
hakikaten
da
öyle. Programımızın sonlarına doğru vaktimiz yettiğince birkaç derginin son sayılarından bahsetmek isterim. İçeriklerinde neler var, haberdar olalım birlikte diye. İtibar dergisinin Aralık 2017 sayısı var önümde. 75. sayısına ulaştı İtibar. Aylık Edebiyat ve Fikriyat dergisi olarak yolculuğuna devam ediyor. Bu sayısında yine Hasan Aycı'nın çizgisiyle karşılaşıyoruz Furkan. Hasan Aycı'nın hakikaten tam bir olgunlaşma döneminde bana sorarsan. Çok zaten öyleydi yani, zaten verimli çalışmaları vardı ama son zamanlarda çıtayı daha da üst perdelere taşıdı. Müthiş bir soyutlama yeteneği, müthiş çizgiler. Özellikle tavsiye ederim takip etmenizi. Bu sayıda itibarda Mustafa Ruhi Şirin'in, İsmail Kılıç Arslan'ın, İbrahim Tenekeci'nin, Sait Yavuz'un, Tuğba Kaplan'ın, Zeynep Tuğçe Karadağ'ın ve diğer pek çok ismin şiirleri var. Ayrıca tabii şairler arasında itibarda yer alan Enes Budan Camanak vefat etmiş. Kendisine rahmet diliyoruz. Bu sayıda da anıyorlar. Yine çeşitli öyküler var. Selma Aksoy Türköz'ün, Mustafa Özel'in, Ömer Faruk Yasin'in. Tabii Mustafa Özel'e burada bir bahis açmak gerekiyor. Kendisi iktisat profesörü, şehir üniversitesinde hoca ama öykü de yazıyor. Yani bu da güzel bir şey. Kemal Sayar'ın, Mehmet Narlı'nın, Mehmet Dinç'in yine önemli fikir yazıları var. Hüsrev Hatemi'nin, Necip Tosun'un. İtibar bir mektep olmaya başladı Furkan bence. Yani 75 sayıda hiç azımsanmayacak bir yolculuk. İlk sayısından beri yakından takip etmeye çalışıyorum. Çok iyi yazarlar, şairler yetiştiriyor. Onlara fırsat veriyor kendilerini göstermeleri için. Ve tam anlamıyla hani dergiciliğin olması gereken o mektep olma ideali etrafında devam ediyor. Mostar dergisi Aralık 2017'de 154. sayısına ulaşmış. Türkçe bir ilim felsefe dili olabilir miydi? Üst başlığını taşıyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde bilim alt başlıklardan. Göklerin çektiği kartal, Necip Fazıl Kısakürek, Ezberci Eğitime Mersiye ve İhsan Şen Ocak'la da bir söyleşiye yer verilmiş. Bir de Genç Okur dergisinden yine birkaç cümleyle bahsetmiş olayım. Semerkant grubunun dergilerinden biri, aylık ilk gençlik dergisi olarak. O da 51. sayıya ulaşmış. Dosyasında büyüyünce kaç yaşında olacaksın gibi ilginç bir ifade var. Noel Baba, Somuncu Baba'ya karşı yine esprili bir dil. Amerika'yı haraca bağlayan Osmanlı yine dikkat çeken başlıklardan biri. Her iki dergide çok hoş, takip etmenizi öneririz diyelim. Programımızın sonuna doğru artık gelmiş bulunuyoruz Furkan. Okudukça'yı dinlediniz. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da. Ben Deniz Yusuf Temizcan.
Ben Deniz Furkan Özkul.
Bir sonraki programda buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın.